Ayrım 6. Flüt Nameleri, Erotik Kızılderili Hikayeleri, Richard Erdos, Alfonso Ortiz, sayfa 65. Köstebek neden yer altında yaşar? Cherokee. Adamın biri bir kadına sırılsıklam aşıkmış ama kadın ondan hoşlanmıyor, onunla yan yana bile görünmek istemiyormuş. Adamcağız onun beğenisini kazanmak telaşıyla elinden geleni yapıyor ama başarılı olamıyormuş. En sonunda umutsuzluğa kapılarak kafayı yemiş. Köstebek çıka gelmiş ve onu böyle yarı akıllı bir halde görünce derdini sormuş. Adam ona bütün her şeyi anlatmış ve lafını bitirdiğinde köstebek, "Ben sana yardım edebilirim. O senden hoşlanmakla kalmayacak, kendi ayağına tıpış tıpış sana gelecek." O gece kızın yatmakta olduğu yatağın altına kadar toprağı kazarak yüreğini çıkarıp almış. Aynı yoldan geri dönerek kızın kalbini ellerinde tuttuğunun bile farkına varamayan umutsuz aşığa vermiş. Köstebek, "Al, yut onu ve kız ayaklarınla koşarak sana gelsin." demiş. Adam kalbi yutmuş ve kız uyandığında nasıl olduysa hemen aklına o adam düşmüş. Onunla beraber olmak için dayanılmaz bir istek duymuş. Buna bir anlam verememiş çünkü önceden ondan hep nefret edermiş. Ama duyguları öyle üstün gelmiş ki kendini adam bulup ona aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söylemek zorunluluğunda hissetmiş. Ve öyle de olmuş. Onların ikisini de yakından tanıyan büyücüler bu işe pek şaşmış. Böyle bir iş nasıl olur diye merak etmişler. Bu işi kotaranın o güne kadar hep beş para etmez diye bildikleri köstebek olduğunu anlayınca da hasetten çatlayıp onu öldürmekle tehdit etmişler. İşte bu yüzdendir ki köstebek hep yer altında gizlenir ve yukarılara çıkmaya pek cesaret edemez. 1890 yılında James Money tarafından kayda alınmış bir mite dayanmaktadır. Multnomah Şelalelerinin Efsanesi. Multnomah. Çok seneler önce Multnomah halkının reisinin pek güzel bir kızı varmış. Babasının göz bebeğiymiş çünkü adamcağız savaşlarda iki oğlunu kaybetmiş, yaşlı bir adammış. Ona özenle komşuları Klatsoplardan genç bir reis olan bir genci seçmiş koca olarak. Düğüne aşağı Kolombiya ve güneyinden birçok kabilelerden insanlar gelmiş. Düğün 40 gün 40 gece sürmüş adeta. Yüzme ve kano yarışları düzenlenmiş. Ok atma, at yarışları, dans partileri ve ziyafetler yapılmış. Gerek genç kız, gerekse cengaver, kendi halklarınca çok sevilmeleri yüzünden bütün ahali şen şakrak işin keyfini çıkartmış. Ama ansızın bu eğlenceler yasa dönüşü vermiş. Bir hastalık köyü kasıp kavurmuş. İlk kurbanları çocuklar ve gençlermiş. Bu yüzden güçlü kuvvetli gencecik adamlar bir gün içinde ölüp gitmişler. Kadınların acılı çığlıkları bütün Multnomah köyünü ve konukların kamplarını almış yürümüş. İnsanlar birbirlerine "Büyük ruh bize çok kızdı." diyorlarmış. Büyük reis köyün yaşlılarını ve cengaverlerini bir araya toplamış ve büyük bir huşu içinde "Büyük ruhun gazabından kurtulmak için ne yapmalıyız?" diye sormuş. Bu soruya oradakilerden çıt çıkmamış. Sonunda yaşlı büyücülerden biri ayağa kalkmış. "Elimizden hiçbir şey gelmez. Büyük ruhun istediği buysa ölmemiz, ölümü cesur insanlar gibi karşılamamız gerekir. Multnomahlar hep yüreklilikleriyle bilinir." Meclisteki üyeler, içlerindeki en yaşlı büyücü dışında bu karara katılarak başlarını sallamışlar. O ne düğün yemeğine ne de oyunlara katılmamış ama çağrıldığında dağlardan inmişmiş. Ayağa kalkmış ve asasına dayanarak konuşmuş. Ses tonu düşük ve cılızmış. "Dostlarım, ben çok yaşlı bir adamım ve çok ama çok uzun bir hayat yaşamış durumdayım. Şimdi olan bitenlerin nedenini anlatacağım sizlere. Size babamdan kalma bir sır vereceğim. O geçmişte uzun yazlar ve karların düştüğü günler boyu Multnomahların büyük büyücüsüydü. Yaşlandığında bana yıllar geçip de ben de yaşlandığımda büyük ruhun halkımıza bir hastalığı musallat edeceğini anlatmıştı. Büyük ruha bir kurban verilmediği takdirde herkesin ölüp gideceğini söylemişti. kabileden saf ve günahsız bir bakirenin, bir reis kızının kendi rızasıyla halkı için canını feda etmesi, tek başına Big River'ın yukarılarında bir tepeye çıkarak kendini aşağı atması gerekiyordu. Bunu yaptığı takdirde hastalık anında köyümüzü terk edecekti. Sonra yaşlı adam, "Sözlerim bu kadar. Babamdan kalan sırrı açıkladım sizlere. Artık huzur içinde ölebilirim," demiş. Büyücü yerine oturduğunda kimseden çıt çıkmamış. En sonunda reis başını kaldırarak, "Babası reislik yapmış olan bütün bakireleri buraya toplayalım," demiş. Çok geçmeden bir düzine kız getirilmiş huzuruna. Aralarında canı kadar sevdiği kızı da varmış. Onlara yaşlı büyücünün anlattıklarını aktarmış ve "Bana göre o doğruyu konuştu," diye eklemiş. Sonra da büyücülerine ve cengaverlerine dönmüş. "Halkımıza ölüme cesaret ve göğüs germeleri gerektiğini ilan edin. Hiçbir genç kızımızdan canını feda etmesini isteyecek durumumuz yok. Toplantı bitmiştir." Hastalık köyden gitmemiş ve daha birçok insan can vermiş. Baş reisin kızı canını feda etmesi gerekenin acaba kendisi mi olduğunu düşünüp dururmuş. Ama genç cengaverden hoşlanıyor, yaşamak istiyormuş. Birkaç gün sonra hastalığın izlerini sevgilisinin yüzünde görmüş. Artık ne yapması gerektiğini iyi biliyormuş. Onun ateşler içinde yanmakta olan yüzünü silmiş, ona kol kanat germiş ve yatağının yanına bir kase su bırakmış. Sonra da kimselere bir tek laf bile etmeden sıvışıp gitmiş. Bütün gece ve ertesi gün boyunca büyük ırmağa giden yolu takip etmiş. Güneş batarken ırmağa hakim bir tepeye varmış. Orada sessizlik içinde bir an için durmuş ve ta aşağılardaki sipsivri kayalara bakmış. Sonra başını göğe doğru dikerek kollarını havaya kaldırmış. Yüksek sesle büyük ruha seslenmiş. "Halkıma kızgınsın değil mi? Yaşamımı feda edecek olursam bu hastalık tamamıyla geçer mi? Yüreğimde yalnızca barış ve saflık var. Eğer halkım adına beni kurban olarak kabul edersen, göğe bir belirti asmalısın. Ölümümün boşa gitmeyeceğinden ve hastalığın derhal geçeceğinden emin olmalıyım." Tam o anda ırmağın karşı yakasındaki ağaçların üzerlerinden ayın yükselmekte olduğunu görmüş. İşaret buymuş işte. Gözlerini kapatarak kendini atıvermiş aşağıya. Ertesi gün ölüm döşeğinde yatmakta olan bütün insanlar iyileşip güçlenerek ayaklanmışlar. Sevinçten çılgına dönmüşler. Bir kez daha köyde ve konukların kamplarından neşeli bağırışlar yükselmiş. Birden içlerinden biri, "Hastalığın böylesine yok olup gitmesinin nedeni ne acaba?" diye sormuş merakla. "Bakire kızlarımızdan birinin işi olmasın bu?" Reis bir kez daha toplamış, çağırmış liderlerin kızlarını ve kız torunlarını huzuruna. Bu sefer içlerinden biri eksikmiş. Genç Klatsop savaşçısı hiç vakit kaybetmeden Big River'a giden izlerin peşine düşmüş, halk da peşindeymiş. Yüksek tepenin dibindeki kayalıkların üzerlerinde canları kadar sevdikleri bulmuşlar. Onu hemen oracıkta toprağa vermişler. Sonra babası, "Kızımın ruhunun ruhlar ülkesine kabul edildiğine dair bir işaret göster bize," diye büyük ruha yalvarmış. Daha lafı ağzındayken yukarıda suyun sesini duymuşlar. Herkes yukarı tepeye dikmiş gözlerini. Neredeyse gümüş parlaklığında bir su çağlamaya başlamış kayanın kenarından. Irmak yüksek ve çok güzel bir çağlayan halinde akmaya devam etmiş, bir sis gibi havada süzülerek gelip ayaklarının dibinde patladıktan sonra. Uzun yazlar boyu bu beyaz su o tepeden aşağı dibindeki gölcüye akıp durmuştur. Bazen kış aylarında bu cesur ve güzel kız şelaleyi görmeye gelir. Beyazlar içinde Multnomah şelalesinin kenarındaki ağaçların arasında dikilip durur. Orada öylece durur ve kendini feda ederek sevgilisini ve halkını kurtardığı yere gözleri dalar gider. 1953 yılında Ella Clark tarafından kaydedilmiştir. Çalışkan kız kardeş bekar kalır. Kochiti. Yaşlı bir kadınla yaşlı bir adam köyde oturuyorlarmış ve tek bir kız çocukları varmış. Pek yoksullarmış. Kız büyüyüp de annesiyle babasına nasıl bakacağını düşünmeye başlayınca kendi kendine "Atılmış pamukları toplayayım ben de," demiş. başlamış pamuk artıkları toplamaya, onları taramaya ve eğirmeye ve sonunda bu ürettiği iplikleri yumaklar halinde sarmış. Yeteri kadar olduğunda bir çift ayaksız uzun çorap örmüş. Bu çorapları annesiyle babasına göstermiş ve onları yapmak için çok çaba harcadım ve sanırım işe yarayacaklar demiş. Sonra oturup, şimdi kadınların geyik dansı yaptıklarında giydikleri, kalın sicimden örülen tozluklara benzer bir çift seyrek örgülü çorap örmeye çalışmış. Bunları elbise direğine asarak neler becerebildiğini göstermek üzere annesiyle babasını çağırmış yanına. Şimdi de kocaman beyaz bir pelerin yapmaya çalışacağım demiş. Daha çok atık pamuk toplayarak onları da taramış, eğirmiş ve ürettiği iplikleri yumaklar halinde sarmış. Sonra bu ipliği tezgahına geçirerek örmeye başlamış. İşi bittiğinde bunu değişik renklerde işlemeye karar vermiş. Çilelerini boyamış ve pencerenin kenarına oturarak beyaz pelerini nakış işlemeye başlamış. Bu zaman içinde de küçük kız büyümüş ve kocaman, güzeller güzeli bir kız olmuş. O pencerenin kenarında nakış işlerken genç adamlar çıka geliyor, ona evlenme teklif ediyorlarmış ama o, "Ben anneme, babama ve kendime bakmak zorundayım." diyerek onlara aldırmıyormuş. Pelerin bittiğinde bunu annesiyle babasına armağan etmiş ve annesi de bunu elbise direğine asmış. Şimdi de boncuk işlemeli bir kuşak yapacağım demiş. İplikleri yatay bir şekilde sererek başlamış örmeye. O çalışırken oğlanlar gelip onu seyrediyorlarmış ama o hiç oralı bile olmuyormuş. İşini bitirdiğinde yaptığı şeyi annesiyle babasına götürmüş ve annesi bunu da elbise direğine asmış. Şimdi de dansçı kuşağı olarak kullanılsın diye küçük beyaz bir pelerin yapacağım demiş. Tezgahına iplik geçirerek örmüş onu ve iki ucunu nakışlamış. Ebeveyni kızlarının böylesine bir becerisi olduğuna pek sevinmiş. Kız şimdi de bir kemer yapacağım demiş. Daha da fazla atılmış pamuk toplamış ve bunları sarıya boyamaya yarayan bitkiler toplamaya çıkmış. Kocaman bir kavanozda sidik biriktirmiş ve ağzına kadar doldurduğunda da bunun bir kısmını bir kaseye boşaltmış. Göztaşı dövmüş bir havanda ve bunu sidikle ıslatarak büyük bir kavanoza dökmüş. Sonra iplik çilelerini bu kavanozun içine atmış ve üçüncü günün sonunda çıkarttığında iplikler olabildiğince masmaviymiş. Arkasından sarı boyama bitkilerini kaynattıktan sonra kız iplik çilelerini boyalı suya batırmış. Babasına artık çıkarayım mı onları? Çünkü kemeri sırf sarı ve mavi renklerden yapabilirim demiş. Babası, evet, ipliği çıkarttığında onu tezgahın bir ucuna as ve aşağı ilmiklere geldiğinde keçeleştirme taşını öyle bir yerleştir ki iplik hemen kuruyuversin. Ki sen öldüğünde seni böyle germesinler demiş. Bunun üzerine kız ipliklerin bir kısmını kırmızıya boyamış, kemerini örmüş ve bitirmiş. Babası ona, kemerini bitirdiğinde onu iyice ger ki öldüğünde seni germesin demiş. Bu örgü ören bütün yerli kızlarına verilen bir öğüttür. Kız sonunda annesiyle babasının yaptığı şeyleri satmaya göndermiş ve eve döndüklerinde kız hala iplik eğirmekteymiş. Kız, satışlar nasıl gitti, kısmetiniz iyi miydi diye sormuş. Ellerindeki bütün malları sattıklarını söylemişler. Çok geçmemiş ki köydeki herkes alışveriş yapmaya kızın evine gelir olmuş. Genç erkekler o kadar çok boncuklu kuşak ve işlemeli pelerin satın almışlar ki sonunda herkesin dans giysileri tamam olmuş. Bunun üzerine hadi onun evinin önünde dans edelim ve o dans edeceği kişiyi kendi seçsin demişler. Böylece hepsi giysilerini sırtlarına geçirdikleri gibi kızın kapısının önünde almışlar soluğu. Onlar dans etmeye başladıklarında kız kapı eşiğinde oturmuş, beyaz bir pelerine işlemeler yapıyormuş. Ama kız, "Neden köydeki tek kızın ben olduğumu zannediyorsunuz ki?" diye sormuş. "Hepiniz bana kur yapıyorsunuz. Dansları sona erip de çekip gittiklerinde kız kafasını kaldırıp bakmamış bile. Elindeki pelerini bitirmiş ve askıya koyması için annesine vermiş. Ailece ateşin başında otururlarken babası, "Kızım, biraz dinlen yahu," demiş. Kız, "Çalışmadan edemiyorum," diye karşılık vermiş. "Bundan haz duyuyorum." O sırada bile pamuk ayıklıyormuş. Yaklaşmakta olan çıngırak seslerini duyduğunda, Al işte gene geliyorlar demiş. O kadar patırtı ediyorlar ki bu bir gökkuşağı dansıymış ama seyretmemiş. Dansçılardan bazıları kalkıp eve gelerek dans ederken kafanı bile kaldırıp bize bakmamana hayret ediyoruz doğrusu demiş. Onlar evlerine döndüklerinde kız hala çalışmaktaymış. Bir ertesi gün gençler artık gelip ona evlilik önerisinde bulunmaya başlamışlar. Her biri bir büyük bir de küçük pelerinle beraber bir de kemer getirmiş yanında ama o hiçbirine yüz vermemiş. Teşekkürler ama bunları ben zaten kendim yapmaktayım demiş. Canım ne isterse onu yapabilecek yeteneğe sahibim ben. Bu kızı evliliğe kandırmak için daha ne yapabiliriz ki demişler. Hadi hepimiz evlerimizin duvarlarına komik şeyler çizelim. Derken bütün gençler ellerinde fırçalar, bazıları duvarlara, bazıları merdivenlere olmak üzere gökkuşağı çizip duruyorlarmış. İçlerinden bazıları taştan kuş heykelcikler yaparak bunları merdiven girişlerine yerleştirmişler ve rengarenk boyamışlar. Ertesi gün kız bütün köyü dolaşmış ama gözü ne gökkuşağı boyamaları, ne kuşları, ne de güne bakanları görmüş. Ben anneme, babama ve kendime bakarım yalnızca demiş. Başka hiçbir şeye gereksinimim yok ve olduğum gibi kalmak istiyorum. Bundan bir sonra gençler onu mısırla kandırabileceklerini düşünmüşler. Evlerinin damlarını mavi, beyaz, kızıl, sarı ve daha birçok renkten olmak üzere çeşitli renklerde mısır koçanlarıyla doldurmuşlar. Kız köyün ortasından geçerken mısır yığınlarına baktığında bütün genç adamların bir umut yürekleri kabarmış ama o hiçbirine metelik bile vermemiş. Çocuklar, şunu iyi bilin ki evlenmeye hiç ama hiç niyetim yok. Kendi kendime elbiseler dikiyor, şahane bir yaşam sürüyorum demiş. Sonunda gençler dayanamamış ve artık ona kurmur yapmayalım, bunun genç erkeklere aldırdığı bile yok demişler. Bütün bunlardan haberi olan çakal, o bana dayanamaz. Ona hiçbir vaatte bulunmasam da tıpış tıpış benimle gelecek, benim olacaktır. Şimdi kalkıp dağlara çıkacak ve ona karafrenk üzümü getireceğim demiş. Evine gitmiş ve yanına beyaz antilop derisi mokosenlerini, bileklerini dolamak için kokarca derisinden ipliklerini, seyrek dokunmuş çoraplarını, belini dolamak üzere küçük beyaz pelerini, kollarına bağlamak üzere kırmızı ve beyaz iplikler, beyaz deniz kabuklarından boncuklarını, deniz kulağı kabuğunu, boyalı çanağını, papağan kuyruğundan uzun tüylerini, papağan kuyruğundan kısa tüylerini, ince dalgalı tüylerin ve su kabağından çıngırağını almış. Bütün bunları bir torbaya doldurarak yola koyulmuş. Yolu üstünde karafrenk üzümlerine rast gelmiş. Bunlardan biraz toplayarak, hadi bakalım göster kendini payatamu demiş. Kızın köyüne vardığında onun değil ama bir başkasının evine gitmiş. Merhabalar diye bağırmış ama içeride kimseler olmadığından ses çıkmamış. İçeri girmiş ve torbasını yere sermiş. Hadi buyur payatamu. Yere 4 kere ayağıyla vurmuş ve beyaz antilop derisi makosenlerini geçirmiş ayağına. Ayaklarına doğru bakarak nasıl iyi görünüyor muyum? Evet iyi görünüyorum demiş. 4 kere tepinerek dantel çoraplarını giymiş ve nasıl iyi görünüyor muyum? Evet iyi görünüyorum demiş. 4 kere daha tepinerek kokarca derisinden ipleri dolamış ayak bileklerine nasıl iyi görünüyor muyum? Evet iyi görünüyorum demiş. Ve torbasındaki her şeyi bir bir giyinerek buna devam etmiş. Tamamen giyindikten sonra hadi payatamu gel de bak bakalım o kızı kandırabilecek kadar şık oldun mu? Onun evinin önünde değil ama çarşı meydanında dans edeceğim. Ve evden çıkmadan önce sol eline bir avuç karafrenk üzümü almış. Çarşı meydanına çıkarak dans etmeye başlamış. Çıngırağın sesini duyanlar dışarı baktıklarında bir delikanlının dans etmekte olduğunu görmüşler. Birilerinin şarkı söylediğini işiten kız, işlemekte olduğu beyaz pelerini elinden atarak dışarı fırlamış. Ne kadar da yakışıklı bir delikanlı bu demiş. Onu daha evvel hiç görmemiştim. Kim acaba? Çarşı meydanın ortasına doğru ilerlemiş ve elinde pek sevdiği bir tutam karafrenk üzümü olduğunu görmüş. Bunun üzerine çakala o karafrenk üzümü dalını bana verecek olursan seni evime götürürüm demiş. Köyün diğer delikanlılar ona sen ne pislik işe yaramaz bir kızsın öyle. O bir tutam karafrenk üzümü onunla yatmaya değer mi sanki? Biz sana daha ne değerli şeyler sunduk ama sen yüzümüze bile bakmadın demişler. Ama kız bildiğini okumuş ve dansçıyı alıp evine götürmüş. Onu annesiyle babasına işte karşınızda payatamu diye takdim etmiş. Annesi, ah be kızım, şu yaptığın işe bak hele diye bağırmış. Anneciğim, o bana bulunmaz karafrenk üzümü dallarından getirdi. Onları nasıl sevdiğimi bilirsin. Uzun zaman oldu, bir tane bile tatmayalı. Payatamu o gece orada kalmış ve kızla ilişkiye girmiş. Ve kızdan küçümen çakal çocuklar olmuş. Çok güzel bir kız olmasına rağmen bir daha köyden kimse onun yüzüne bile bakmamış. Çakal kızın annesiyle babasına, karımı ve çocuklarımı artık evime götüreceğim demiş. Çift yola koyulmuş ve yolculukları sırasında Haybenk'in yakınlarına varmış. Yerde kocaman bir delik varmış ve çakal, önce ben geçeyim demiş kız. Ama nasıl olur, çok küçük değil mi demiş. Önce kendisi ve arkasından da iki küçük çakal geçmiş delikten ve arkalarından da anneleri. İçeride kendi evini aratmayacak kadar güzel bir ev varmış. Çakalın onun kadar çok pelerinleri, işlemeli pelerinleri, seyrek örgülü çorapları ve kemerleri varmış. Böylece kız içeri girmiş ve sonsuza dek mutlu bir hayat sürmüş. 1924 yılında Ruth Benedict tarafından derlenmiştir. Balık adamla evlenen kadın, kuğular. Takimiya diye bir köyde 5 erkek bir kız kardeş yaşarmış. Birçok yerlerden insanlar onunla evlenmek istiyormuş ama kızın buna hiç niyeti yokmuş. Her gün yakınlardaki bir dereye gidip yüzmeyi alışkanlık haline getirmişmiş. Bir gün dereden eve dönerken hamile olduğunu fark etmiş. Kardeşleri buna bir açıklama getirmesini istemişler ama kendisi de bilmiyormuş ki nasıl olduğunu. Derken bir oğlan çocuğu doğurmuş, devamlı zıplayıp ağlayan huysuz bir çocuk. Onu susturmak, sakinleştirmek için ellerinden geleni yapmışlar ama ne çare. Sonunda canına tak diyen kardeşler onu kapı önüne bırakmasını istemişler kız kardeşlerinden. Bunun üzerine bebek anında susmuş, ağlamayı kesmiş. Bir süre kız durumunu kontrol için dışarı çıktığında hayretler içerisinde bebeğin biri tarafından kendisine uzatılmış olan bir parça fok balığı eti yemekte olduğunu görmüş. Bunu kimin vermiş olabileceğini öğrenmek için etrafa bakınmış ama ortalarda kimsecikler yokmuş. Çocuğu tutup içeri aldığında bebek gene feryat figan ağlamaya başlamış ve kimse uyuyamaz olmuş. Bunun üzerine erkek kardeşler çocuğu tekrar dışarı bırakıp bir köşeye saklanarak ne olup bittiğini öğrenmeye karar vermişler. Anne bütün gün boyu bir köşeye sinip beklediyse de gelen giden olmamış. Ama tam akşam üstüne doğru bir adam çıkıp gelmiş ve kadından arkasından gelmesini istemiş. Adam kadının kocasıymış. Kadın ilk başta yakınları merak eder korkusuyla adamı reddetmiş. Ama adam tamamen güvende olacağı sözünü verince bebeğini kollarına aldığı gibi adamın peşine düşmüş. Doğru dereye gelmişler ve kocası ondan kemerini sıkıca tutunmasını, gözlerini sıkıca kapamasını istemiş. Beraberce suya dalmışlar. Çok geçmeden bir sürü kızılderinin oturmakta olduğu bir köye ulaşmışlar. Ta denizin dibinde. Kocası köyün 5 reisinden birinin oğluymuş ve çift orada mutlu ve hoş bir yaşam sürmeye başlamışlar. Çocuk büyüyüp koca bir delikanlı olmuş ve tıpkı karada yaşayan diğer gençler gibi ok ve yay oyunları oynamaya bayılıyormuş. Yayını ve oklarını annesi yapıyormuş ona ve bu arada suyun üzerinde yaşamakta olan dayılarının bir sürü oku olduğunu anlatıyormuş delikanlıya. Bir gün çocuk onlardan bir miktar ok almak için kendisini dayılarının yanına götürmesini istemiş annesinden. Baba buna karşı çıkmış ama sonunda karısının tek başına gitmesine razı olmuş. Sırtına 5 tane susamuru kürkü geçirerek bir sabah erkenden yola koyulmuş. Kardeşleri onu görünce gerçek susamuru zannederek kıyıdan kadıncağızı oklamaya başlamışlar. Her vurulduktan sonra suya batan samur biraz sonra sırtındaki oklar yok olmuş bir halde tekrar suyun yüzeyine çıkıyormuş. Susamuru dere boyunca durmadan bir yukarı bir aşağı yüzüp durdukça kanolara binmiş insanlar onu ok yağmuruna tutmuşlar ama kimse onu öldürmeyi başaramamış. En sonunda kıyıya çıkana kadar Samur'un peşinden giden en büyük ağabeyi dışında herkes pes etmiş bu avdan. Yaklaştığında Samur kürklerinin altında bir kadın olduğunu fark etmiş ve derhal kayıp kız kardeşini tanımış. Ona su samuru şekline girdiğini söyleyip topladığı okları göstermiş ona. Bunları oğluma götürmeye geldim demiş. Kocam kabile reislerinden birinin oğlu. Cezir zamanı sular çekildiğinde okyanusun ortasındaki evimizi görebilirsin. 5 su samuru kürkünü ona vermiş ve karşılığında ondan sürüyle ok almış. Suya dalıp gitmeden önce ona yarın sabah sahilde tam köyünüzün olduğu bölgede bir balina bulacaksınız demiş. Ve tam da dediği gibi olmuş. Balina gelip karaya vurmuş ve insanlar gelip bunu parçalara ayırarak aralarında paylaşmışlar. Birkaç ay sonra kadın tekrar ailesinin yanına döndüğünde kardeşleri onun omuzlarının bir yılanınki gibi pullanıp renginin koyulaşmakta olduğunu fark etmişler. Bir süre onlarla beraber kaldıktan sonra suyun altındaki evine geri dönmüş ve bir daha onu gören hiç olmamış. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra koya bir sürü su yılanı gelmiş. Onların da ok toplamaya geldiğini sanan köy halkı ok yağdırmaya başlamış üstlerine. Bir daha asla geri dönmemişler ama her kış ve yaz geldiğinde bir balinayı getirip sahile bırakmışlar. Soylarından geldikleri insanlara armağan olarak. 1909 yılında Harry St. Clair tarafından anlatılan bir efsaneden alınmıştır. Çakalın Çileği, Crow. Dolaşmaya çıkan yaşlı çakalın gözüne yabani çilek toplamakta olan bir grup güzel kız çarpmış. Ah ne tatlı şeyler demiş. Hemen kendini çilek çalılarının altına toprağa gömüp saklanmış ve yalnızca penisinin ucunu bırakmış dışarıda. Çok geçmeden kızlar çalılığa gelmişler. Kızlardan biri, bakın şurada kocaman bir çilek var demiş. Diğerlerine hiç benzemiyor. Koparmaya çalışmış onu ama bir türlü başaramamış. Bu çileğin kökleri pek derinde demiş. Bütün kızlar toplaşıp hep beraber koparmaya çalışmışlar çilek zannettikleri şeyi. Bazıları çekiştirirken bazıları da dişlemişler. İçlerinden biri, amanın bu çilek ağlıyor be demiş. Bir diğeri, yok canım süt geliyor ondan demiş. Bir üçüncüsü ise, onu koparamadığımıza göre şöyle keskince bir çakmak taşı bulup kökünden keselim demiş. Kızlar etrafa bakınıp bir çakmak taşı bulmuşlar ama çileği kesmek üzere geri döndüklerinde garip çilek yok olmuşmuş ortadan. Kızlar aralarında bu yaşlı çakalın edepsizce oyunlarından biri olmalı diye fısıldaşmışlar. Biri, evet ben eminim bu çakalın işi diye atılmış. Bunu ona ödetmeliyiz. Bir gün kızlar çakalın izlerini takip ederek her zaman avlandığı yere gitmişler. Elbiselerini çıkartmışlar ve önceden pişirdikleri etten topladıkları kanla bedenlerini sıvamışlar. Sanki düşmanları tarafından tecavüz edilip de katledilmişler gibi yüzü koyun çıplak bir halde kanlar içinde yere yatmışlar. Çok geçmeden çakal çıka gelmiş. Kızları öyle kanlar içinde görünce ödü kopmuş. Vah vah demiş. Bunu hangi düşmanlarımız yapmış olabilir ki böyle? Ne yapacağım ben şimdi? Belki de düşmanlarımız henüz buradadırlar ve gelip beni de öldürebilirler. Vah, gidip bir bakayım bu kızcağızlar öldürüleri ne kadar oldu diye. Eğer bedenleri soğuduysa düşman uzaklaşmış olmalı. Eğilerek kızların bedenlerini eliyle yoklayıp koklamaya başlamış. Ne zaman içlerinden birinin arka tarafına doğru eğildiyse kız tam suratının ortasına yelleniyormuş çakalın. Çakal, oh iyi sanırım güvendeyim demiş. Bu kadar berbat koktuklarına göre bu kızlar öleli bir epey zaman geçmiş olmalı. Tam o sırada bütün kızlar ayağa fırlayarak bağırışlar ve kahkahalar içinde yaşlı çakal bu sefer Zoka'yı yutan sen oldun bak demişler. 1899 ve 1903 yıllarında anlatılmış iki hikayeden derlenmiştir. 6. ayrımın sonu sayfa 86.